Ayrım 4, Kara Kutu, Soner Yalçın, sayfa 32. 805'te Nebraska Üniversitesi'nden bir beslenme uzmanının Hacettepe Bilim Merkezi'ni ziyareti 1967. 12 bin dolar günümüz parasıyla 510 bin dolar verildi. 805A, Hacettepe Bilim Merkezi Aile Planlaması Kliniği'nin gelişimi 1968-69, 84.500 dolar ve 99.000 dolar, günümüz parasıyla 7.7 milyon dolar ödendi. 805'te İstanbul Üniversitesi Zoolog Özhan Prof. Nezihe 1959, 805'de Robert Kolej Fen Bilgisi Öğretmenliği 1956-59, 805E Atkus Erol Yaşar 1969-72 kapalı, 805E Bayraktar Ali 1969-72 kapalı, 805E Dutiu Cevdet 1970-73 kapalı, 805E İzgin Cemal Nadir 1971-1974 kapalı, 805E Solen Polet 1968-73 kapalı, 805E Ünver Ergin 1968-72 kapalı, 805R Ressam Dereli Hamit 1955, 805R Ressam Eyüboğlu Bedri Rahmi 1952-53, 1958-63, 805R Ressam Füreya H. Koral 1956-57, 805R Türk Devrimi Araştırma Enstitüsü 1952-55, 805R 1951-53 Education Books Eğitim Kitapları, 805R İstanbul Belediyesi Konservatuvarı 1956-60, 805R İstanbul Belediye Tiyatrosu Devrim Şirin 1961-1963-64, 805R İstanbul Belediye Tiyatrosu Sağıroğlu Duygu 1962-64, 805R İstanbul Üniversitesi Amerikan Çalışmaları 1954-56, 805R İstanbul Üniversitesi Amerikan Çalışmaları Turhan Vahit 1953-55, 1958-61, 805R İstanbul Üniversitesi Yazar İz Fahir 1956, 805R İstanbul Üniversitesi Yazar Moran Berna 1956-1961, 805R İstanbul Üniversitesi Yakın Doğu Çalışmaları Ziyaretler 1955-56, 805R İstanbul Üniversitesi Yazar Tanpınar Ahmet Hamdi 1958-60, 805R İstanbul Üniversitesi Gazeteci Timur Hıfzı 1952-53, 805E İstanbul Üniversitesi Tunaya Profesör Tarık 1954-57 kapalı, 805R Kent Oyuncu Tiyatrosu 1962-64, 805R Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Ankara 1962-1965, 805R Robert Kolej Garwood David 1958-59-1961, 805R Robert Kolej Tarih 1954-58, 805R Beşeri Bilimler 1956-65, 805R Besteci Saygun A. Adnan 1952-59, 805R Türk Amerikan Üniversitesi Derneği Amerikan Haberler Merkezi'nde Gazeteci Katiboğlu Sadun 1958-60, 805R Türk Amerikan Üniversitesi Derneği Modern Türk Tarihi 1955-60, 805R Türk Amerikan Üniversitesi Derneği Türk Araştırması 1953, 805R Türk Amerikan Üniversitesi Derneği Türk Araştırması 1954-55, 805R Türk Amerikan Üniversitesi Derneği Türk Araştırmaları Raporları 1953, 805R Türk Devlet Konservatuvarı Ankara Drama 1957-59, 805R Türk Devlet Konservatuvarı Ankara Yazar Sevin Nurettin 1956-57, 805R Türk Devlet Konservatuvarı Ankara Türkay Fuat 1957-60 İstanbul Devlet Tiyatrosu kurucusu, 805R Ankara Üniversitesi Amerikan Çalışmaları 1949-56, 805R Ankara Üniversitesi Amerikan Çalışmaları 1957-60, 805 R Ankara Üniversitesi Kurat Akdes Nimet 1949-54 1961-63 Dipnot 1902 Kazan doğumlu İstanbul Darülfünun'u Edebiyat Fakültesinde felsefe ve tarih eğitimine başladı. 1929'da Almanya'ya gönderildi. Ardından Uppsala Üniversitesi'nde ders vermek ve Stockholm Devlet Arşivi'nde araştırmalarda bulunmak üzere İsveç'e gitti. 1941 Eylül'ünde Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi'ne yeni açılan Rus Dili ve Edebiyatı bölümüne doçent olarak tayin edildi. 1944'te profesörlüğe yükseltildi. 1954'te Orta Çağlar Tarihi profesörlüğüne getirildi. 1946-47'de İngiltere'de ve 1961-62'de Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunarak araştırmalarını sürdürdü. 1954-55'te Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi'nde dekanlık yaptı. ABD'den burs alıp araştırmalar yaptı, kitaplar yazdı. 805 R Ankara Üniversitesi Edebiyat Eleştirisi 1951-54 805 R Ankara Üniversitesi Tiyatrocu Şahin Haş Hirfan 1952-54 805 R Ankara Üniversitesi Saydı Ayden 1952-53 805 R Ankara Üniversitesi Tiyatro Enstitüsü 1958-60 805 R Ankara Üniversitesi Türk ve İslam Sanatı 1959-64 kapalı 805 R Yalman Tunç 1962 Dipnot Tiyatro oyuncusu, yönetmen, anı yazarı, çevirmen Tunç Yalman 1925 yılında İstanbul'da doğdu. 4 Mart 2006 tarihinde İzmir'de öldü. Robert Koleji'nden mezun olduktan sonra babası Ahmet Emin Yalman'ın çıkardığı Vatan Gazetesi'nde çalıştı. Daha sonra Amerika'ya giden Tunç Yalman Yale Üniversitesi'nde tiyatro yüksek lisansı yaptı. 805 R. Yörükoğlu Kadri 1951-1953 Dipnot 1939 yılından itibaren kesintisiz 22 yıl Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığını yaptı. 805 S. İstanbul Üniversitesi Ekonomik Kalkınma 1955-59 805 S. İstanbul Üniversitesi Ekonomik Kalkınma Tamamlayıcı Malzeme 1953-1955-57 805 S. İstanbul Üniversitesi Ekonomik Tarih 1956-64 805 S. İstanbul Üniversitesi Ekonomik Tarih İlave Malzeme 1949-1952-1954-1957-1960 805 S. İstanbul Üniversitesi Kur'an Okumaları 1956-60-1964-67 805 S. İstanbul Üniversitesi Ekonomi Sayın Doktor Afife 1958-62 805 S. Robert Kolej Türkiye Ekonomik Gelişimi 1957-62-1967 805 S. Ankara Üniversitesi Ekonomik Kalkınma 1956-59-1961-64-1966-1969 805 S. Ankara Üniversitesi Ekonomik Kalkınma Ek Materyali 1954-58-1960-61 805 S. Ankara Üniversitesi Mardin Şerif Akif 1961-63 Dipnot, sosyal bilimci tarihçi Profesör Şerif Arif Mardin 1927 yılında İstanbul'da doğdu. Galatasaray Lisesi'nde başladığı orta öğrenimini ABD'de tamamladı. Stanford Üniversitesi Siyasal Bilimler Bölümü mezuniyetinin ardından lisansüstü eğitimini John Hopkins Üniversitesi ve doktorasını Stanford Üniversitesi'nde yaptı. 1954-66 yılları arasında Profesör Aydın Yalçın'ın sahibi olduğu Forum Dergisi'nde yazarlık yaptı. Ankara Üniversitesi'nde 13 yıl hocalık yaptıktan sonra Boğaziçi Üniversitesi'nde İktisadi İdari Bilimler Fakültesi'nin kurucu dekanlığını ve sosyoloji bölüm başkanlığını yaptı. Daha sonra yaklaşık 13 sene Washington'daki American University'de İslam Araştırmaları Merkezi Başkanlığını yürüttü. Sonra Türkiye'ye Sabancı Üniversitesi'nde Tanzimat dönemi Türk düşüncesi hakkındaki çalışmalarını geliştirecek bir programın başına döndü. İstanbul Şehir Üniversitesi Sosyoloji bölümünde görev yaparken 2017'de öldü. 805 S. Ankara Üniversitesi Mardin Şerif Arif Rapor 1961 805 S, Ankara Üniversitesi Mardin, Şerif Arif Yayınlar 1960-61. 805 S, Ankara Üniversitesi Ökçün Gündüz 1961-64. Dipnot, Gündüz Ökçü Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunuydu. Devletler Özel Hukuku İktisat Tarihi Profesörüydü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanlığı yaptı. CHP Eskişehir Milletvekiliydi. Bülent Ecevit tarafından iki kez 21-6-1977, 21-7-1977 ve 5-1-1978 ve 12-11-1979 tarihleri arasında Dışişleri Bakanı yapıldı. 1986'da vefat etti. 805 S, Ankara Üniversitesi Ökçün Gündüz İlave Malzeme 1964. 805 S, Ankara Üniversitesi Smith Professor Edward C. 1956-58. 805 S, Ankara Üniversitesi Sovyet Araştırmaları 1959-65. 805 S, Profesör Yalçın Aydın 1956-57, 1959-61. Dipnot, Aydın Yalçın 1954 yılında Forum dergisini kurdu. 1958-60 yılları arasında ziyaretçi profesör olarak ABD Columbia Üniversitesi'nde ders verdi. Türk siyasi hayatında da bazı aktif görevler aldı. Hürriyet Partisi ve Yeni Türkiye Partisi kurucusu olarak siyasi hayata atıldı. 1965-73 yılları arasında Adalet Partisi milletvekili olarak parlamentoda bulundu. Uzun yıllar bu partinin genel idare kurulu üyeliğini ve grup başkan vekilliğini yaptı. 1973 yılından sonra tekrar üniversiteye döndü ve önceden arkadaşlarıyla beraber çıkardığı Forum dergisini 15 Eylül 1979 tarihinden itibaren Yeni Forum adı altında yeniden çıkardı. 1994 tarihinde vefat edene kadar bu derginin yönetim kurulu başkanlığını ve baş yazarlığını yürüttü. Rockefeller Vakfı'nın Türkiye 805 kodlu listesine ara vermek istiyorum. İsim okumaktan yorulmuş olabilirsiniz ama tekrar döneceğim. Çünkü daha bitmedi yazacağım bilgiler. Listede okudunuz. Konumuz tıp, ilaç, sağlık olduğu için diğer ressam, yazar vesaire gibi alanlarda verilen paralar, hibeler konusuna değinmeyeceğim. Evet, esas gayemiz tıp, ilaç, sağlık sektörünü ele almak. Şunu ekleyeyim, ileriki sayfalarda okuyacaksınız. Şili, Arjantin gibi askeri darbe yönetimlerinde görev alan ekonomist isimlerin hemen hepsi Rockefeller bursuyla Chicago Üniversitesi'nde okudu. Peki petrol zengini Rockefeller insan sağlığıyla neden bu derece yakından ilgili? Rockefeller Türk tıp insanlarına neden paralar dağıttı? Rockefeller tıp fakültelerinin, hastanelerin kurulmasına neden destek verdi? Ki bu sadece Türkiye ile sınırlı değildi. Amacı neydi? Bu kitapta bunun yanıtını bulmaya çalışacağız ama bu aşamada ilk şunu yazabilirim. Rockefeller zamanla sadece iyiliksever olup köşesine çekilmedi. Örneğin tıp öğrenimini kökten değiştirdi, sağlığa, hastalığa bakışı değiştirdi, biyopolitik kavramına sebep oldu. Nasıl mı yaptı bunları? Yavaş yavaş asıl konunun içine girmeye başlıyoruz. Şu sözü çok duyuyoruz çünkü ben doktorum, bunun okulunda okudum. Ben bilim adamıyım, literatüre dayalı olarak konuşuyorum. Güzel, doğru. Peki bu okulun müfredatını, tıp literatürünü, kılavuz kitapları kimler nasıl hazırladı? Bu sorunun yanıtını vermek için yazıldı bu kitap. Doktorun insan sağlığı konusundaki sorumluluğunu yalnızca teşhis tedavi çerçevesinde sınırlayacak tıp eğitimi kimler tarafından dünyaya dayatıldı? Beden baş suçlu nasıl yapıldı? Soru çok. Bölüme başlayabilirim. Önce size birini tanıtacağım. Abraham Flexner, tespit. Önceleri işlevi hastalıkları tedavi etmek olan tıp, kapitalizmin doğuşuyla iki yeni fonksiyon daha kazandı. Sağlığı korumak ve yaşamı uzatmak. Böylece sağlığın korunması pazarlama aracı oldu. Sağlık talebin sınırsız olduğu yere, yani ölüme karşı dirence yöneldi. Burjuvazinin tarih sahnesine çıkmasıyla ölümü kendinden uzak tutmak için her türlü bedelin ödeneceği yeni bir çağ başladı. Modern kapitalizmin doğuşuyla birlikte sömürülen emek gücü de değerli kaynak haline geldi. Ama kontrol edilmesi şarttı. Bedenlerin denetimli bir biçimde üretim aygıtına sokulması ve nüfusun ekonomik süreçlere göre ayarlanması bu amaçla önemsendi. Dipnot, Saklı Seçilmişler kitabında ayrıntılı yazdım. Rockefeller'ın dünya nüfusunu kontrol altına almak için neler yaptığını. Nüfus artışına son vermek istiyorlardı. Öyle ya, dünya nüfusu 1804 yılları arasında 200 milyondan 1 milyara çıktı. 1804 günümüz yılları arasında 1 milyardan 7.2 milyara çıktı. İlkinde 1803 yıllık artış 800 milyon iken, ikincisinde 213 yılda artış 6.2 milyar oldu. Onlara göre kontrol şarttı. Bu nasıl olacaktı? Kitapta bunu okuyacaksınız. Batı aydınlanmasına göre bedeni din değil, katı pozitivizmden doğan endüstriyel tıp terbiye edecekti. Biyo iktidar yönetimi böyle doğdu. Bunun merkezi ABD oldu. Bu bilgiler ışığında misafirimizi tanıtabilirim. Abraham Flexner, 1866-1959. Alman Yahudi göçmen Esther Moritz Flexner çiftinin oğluydu. Okullarını filan geçelim. Kuruluş yılı olan 1901'den 1935'e kadar 34 yıl Rockefeller Tıbbi Araştırma Enstitüsü'nde patolog, bakteriyolog ve tıbbi araştırmacı olarak çalıştı. Enstitünün başında ağabeyi Dr. Simon Flexner vardı. Aslında Abraham Flexner doktor ya da tıp eğitimcisi değildi. Sanat dalında lisans derecesi vardı. Ama Harvard Üniversitesi ve Berlin Üniversitesi'nde psikoloji üzerine yüksek lisans çalışmaları yapmıştı. Kentucky Louisville'da bir okul işletiyordu. 1908 yılında ABD'deki üniversitelerin öğrenimini eleştiren bir kitap yazdı. The American College, A Criticism. Bunun üzerine dünyanın iki zengini Rockefeller ve Carnegie dedi ki, biz sana sponsor olalım, sen ülkeyi dolaş, bize bir rapor yaz. Abraham Flexner ABD'de bulunan 155 tıp fakültesini ziyaret edip rapor yazdı. Kimine göre ziyaret edilen okul sayısı hayli abartılıydı. Hazırladığı rapor tıp eğitimi konusunda devrim yaptı. Düşmanlar belliydi. İnsan bedenine dair bir bütün olarak bakan tamamlayıcı alternatif tıp çevreleri. Bu da ne demeyiniz, hiç kafanızı karıştırmadan olanca basitliğiyle özetleyeceğim. Önemli, çünkü tıp anlayışını temelden değiştirilecek adımlar atıldı. Tamamlayıcı tıp, hastalıkları yavaşlatmak, tedavi etmek ve aynı zamanda kişinin hastalanmasını önlemek. Vücutta hastalanan bir hücre dahi tüm bedeni etkileyebiliyordu. Sistemin herhangi bir aşamasında aksamalar olursa bu tüm vücudu etkileyecek ve farklı bir bölgede dengeyi bozacaktı. Örneğin tiroid bozukluğunu veya bademciklerin boyun fıtığını veya omuz ağrısını başlatabilmesi gibi. Tamamlayıcı tıp, hastalıkları tedavi etmek amacıyla verilen ilaçların yan etkileri nedeniyle vücut sistemini daha da kötü hale getirdiğini savunuyordu. Bu ilaçların vücuttan atılması ise başlı başına sorundu. Bu sebeple endüstriyel tıbba ciddi eleştiriler getirdi. Mesela, endüstriyel tıbbın yaklaşımı vücudun neresi ağrıyorsa orasının ilaçla tedavi edilmesi üzerineydi. Bu bedenin sahip olduğu normal denge durumunu bozuyordu. Mesela, endüstriyel tıbbın allopatik bakış açısına göre salt bedensel olayları anlamak ve kontrol etmek temel öncelikti. Hastalıkların hep dış kaynaklı olduğu ve dıştan çözümlenebileceği fikrini saplantı haline getirmişti. Bütünleyici değil, salt organ merkezli görmeye başladı sorunu ve hastalığı. Bunun sonucunda da ne yazık ki bazı hastalıklarda sadece şikayetler baskılanıyordu ve böylece tam şifa ve iyileşme sağlanamadığı için bedende yan etkiler ve daha ağır hastalıklar ortaya çıkıyordu. Özü şuydu, hasta yoktur, hastalık vardır diyen endüstriyel tıp, hastalık yoktur, hasta vardır diyen tamamlayıcı tıp. Yani önceden hasta, hastalığın bir öznesi olarak görülürken, endüstriyel tıp ile artık hastalık özne durumuna geçirildi. Niye? Bu sadece tıbba ve sağlığa farklı bakış tartışması mıydı? Tabii ki değil. Meselenin ekonomik politik yönü vardı. Çünkü zamanla beden üzerinde insan yeniden icat edildi. Beden üzerinden iktidar yeniden inşa edildi. Geleceğiz bunlara ama önce bazı mini bilgiler vermeliyim. Tarih kitapları yazar, endüstriyel tıp 18. yüzyıl sonunda doğdu. Peki bu yolu kimler, neden, nasıl açtı? Kimse bu soru üzerinde durmuyor, tartışmıyor. Biz bu kitapta bunun yanıtını arayacağız. Evet, güçsüz olmasına rağmen insanoğlunun yok olmamasını sağlayan binlerce yıllık kadim bilgiler neden bir anda şarlatanlık diye görülüp küçümsendi? Tıp algısı nasıl değiştirildi? Endüstriyel tıp kimsenin itiraz edemeyeceği bir otoriteye nasıl sahip oldu? Yanıtları Abraham Flexner verebilir. Kadim sağlık anlayışını yıkan kişi Rockefeller Enstitüsü'nden Flexner idi çünkü. Yıl 1910, Amerikan tıp öğrenim durumunu inceleyen ve doktorların eğitiminde geniş kapsamlı reformlara yol açan Flexner raporu, The Flexner Report on Medical Education yayımlandı. Rapor tıp eğitim öğreniminin temelden değişmesinin manifestosuydu. Dipnot, Flexner Tıp Eğitimi Raporu Carnegie Eğitimin Gelişimi Vakfı The Carnegie Foundation for the Advancement of Teaching CFAT tarafından açıklandı. Vakfı 1905 yılında Andrew Carnegie kurdu. Rockefeller gibi Carnegie de eğitim öğretime çok önem verdi. Eğer müfredatla ilgili bir çalışma yapacaksanız Rockefeller ve Carnegie vakıflarının çalışmalarını mutlaka bilmelisiniz. Carnegie test sistemi, sınav, yüksek öğretim kurumlarının sınıflandırılması gibi konuların hayata geçirilmesinde etkin rol üstlendi. Carnegie, Rockefeller, John P. Morgan, Rothschild, Cecil Rhodes hepsi aynıydı. Yuvarlak masa, yani round table cemiyeti kurucu üyeleriydi. Rapora göre doktorların ve bilim adamlarının düşünceleri kökten değişmeliydi. Eskimiş geleneksel tedavi yöntemleri yerini bilime bırakmalıydı. Uygulama alanı olan tıp birden bilim oluverdi. Ve bu kutsal rapordan sonra ABD'deki alternatif tıp, tamamlayıcı tıp denen homeopati, osteopati, naturopati gibi tıbbi uygulamalardan vazgeçmeyen hekimlere ağır saldırılar başladı. Dipnot: naturopati, bedenin kendini iyileştirme yeteneği olduğunu ileri sürer. Hastalık belirtilerinin bedenin kendini düzeltme girişimi olduğunu ve baskılanmaması gerektiğini söyler. Tedavi daha kötü bir zarar vermemelidir ve hastalığa göre değil de kişiye göre düzenlenmelidir. Alman rahip Sebastian Neip, 1821-1897 modern naturopatinin temel kuramlarını ortaya koydu. Hidroterapi, kaplıcalar gibi su, filoterapi, botanik ilaçlar, egzersiz ve tam tahıllar ve sebzelerle beslenme şifa kaynağıydı. Naip'in müşterileri arasında Avusturya Arşidükü Franz Ferdinand, babası Arşidük Karl Ludwig, Papa 13. Leo vardı. Bu görüş 1890'larda Amerika kıtasına geldi. İlk naturopatik okul burada kuruldu. Bu disiplinlerde eğitim sunan tıp fakültelerinin müfredatından bu dersler çıkarıldı, hekimler hapse atıldı, okulları kapatıldı. Bu yeni bir cadı avıydı. Şifa vericiler tarihin bu döneminde yine ağır saldırılara, tecavüzlere maruz kaldı. Amerikan Osteopatik Birliği, AOA bile tıp okullarını Flexner'ın tavsiyelerine uygun hale getirdi. Dipnot: osteopati, sadece ellerle uygulanan bütüncül bir tedavi yöntemidir. Vücuttaki problemi sadece ağrı olan bölgede aramaz. Vücuttaki hareket, dolaşım, sinir sistemi ve organların doğru çalışmasını uyararak vücudun kendini iyileştirme potansiyelini harekete geçirmeye çalışır. Anatomi ve fizyoloji esasına dayanır. Andrew Tyler, 1828-1917 bu tıbbın kurucusuydu. Aynı zamanda bir hekim ve cerrahtı. Kansas'taki Baker Üniversitesi'nin ve şu anda dünyanın ilk osteopatik tıp okulu olan Amerikan Osteopati Okulu'nun kurucusuydu. Doktor Taylor makinelere çok meraklıydı. Buluşları oldu. Buğday ve samanı toplamak için tasarladığı biçme makinesi gibi. Aslında neler olduğunu konunun daha iyi anlaşılması için homeopati üzerinden anlatmalıyım. 4. ayrımın sonu. Sayfa 40.